Hepinize merhaba. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeniden bir aradayız ve Otodidak Podcast'in bu 13. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum, insanın tüylerini diken diken eden atlayış videolarıyla günümüze birkaç dakikalığına bile olsa sıra dışı bir heyecan katan Sincap Adam, Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel base ve wingsuit base atlayıcısı Cengiz Koçak. Kendisini ilk olarak 19 Mayıs'ta yayınladı ve Samsun'da attığı ilk adım için Atatürk'e teşekkür ettiği videoyla tanıdım. Söyledikleriyle gözümde bir damla yaş, izlediklerimle kanım çekilmiş bir şekilde benim bu adamla konuşmam lazım dediğimi hatırlıyorum. Hem hayata yaklaşımını, aklından geçenleri merak ediyor, hem de o ilk atlayışın büyüsünü birinci ağızdan dinlemek istiyordum. Cengiz'le bugün motivasyon ve cesaret tanımlarını, var olduğunu hissetmenin karşılığını, korku ile hemhal olmanın ne anlama geldiğini, insanın içindeki fabrikayı tam kapasiteyle çalıştırmasının neler getirdiğini, akışta olmayı ve o ilk atlayışı konuştuk. Büyük ihtimalle hiçbirimiz Cengiz'in sürdüğü hayatı hiçbir zaman sürmeyecek ve onunkisi gibi bir tırnak içinde kariyere yönelmeyeceğiz. Fakat kendine çizdiği yolun felsefesinden ve uygulama metodundan kendi hayatımızı uygulayabileceğimiz fazlasıyla içgörü var. O yüzden bu podcast'te hem bir atlayıcının olağanüstü zihnini keşfetmek, hem de aslında pek çok şeyin kararlılık ve adanmışlık gibi ortak paydalarda buluştuğunu özümsemek niyetiyle dinlemenizi çok isterim. Muhabbetin güzelliğinden girizgahını bile doğru düzgün yapamadığım bu heyecan verici sohbetimize sizi motivasyon konuştuğumuz kısmından kafadan sokuyorum.
Motivasyonun ne olduğuna dair bir şey sorulsa bana ilk tepkim muhtemelen bilmiyorum olacak. Çünkü bence insan farkında olmadığı şeyin sahibidir. Şeyin farkındaysa, onunla çok göz göze ise eğer onun çok farkında olmayabilir, ona sahip olmayabilir.
Hı hı.
Ben emekli askerim belki biliyorsun. Sportif anlamda iyi atıcıydım ben aynı zamanda. Yani tabanca, tüfek vesaire. Orada atış yaparken şey kuralı vardı. Tetiğin düşme zamanı vardır mesela. Tetiğin düşme zamanını eğer bilirsen düşürmeden önce merminin patlama anını vuramazsın. Çünkü patlayacak olan merminin yaratacağı etkiye vücudun otomatik olarak refleks gösterir. Yani kımıldatır namluyu. Ama merminin patlayacağı zamanı bilmezsen, yani farkında olmazsan eğer, işte o zaman o mermi o namludan sen onu hiç sarsmana fırsat vermeksizin çıkar, gider ve vurur. O yüzden bana sorarsan, ya o şimdi metaforik olarak geldiğim bu yerden gerçek hayattaki tanımım şu, insan farkında olmadığı şeydir. Aynı zamanda insan merak ettiği şeydir.
Çok enteresan bir yaklaşım.
Ya teşekkür ederim. Yani
peki bir şey o zaman farkında olduğun şeylere aslında sahip olmadığını söyleyebilir miyiz böyle bir durumda?
Farkında olduğun şeylere kadar sahip olmak istiyorsundur diye düşünüyorum. Aynı zamanda onlara imreniyorsundur. Onları kendine amaç edinmiş olabilirsin. Ama farkındaysan benim lügatımda, benim tanımlamalarımda sen o değilsin. Sen farkında olmadığın şeysin. Biraz zen.
Şimdi anladım, tamam. Yani evet, bir şeyi bilinçli bir şekilde istiyorsan zaten orada değilsindir. Ona doğru ancak bir yolculuğa çıkmışsındır.
Evet.
Gibi bir şey.
Evet. Yolculuğa çıkmışsındır ve yolculuk çok doğru olabilir. Seni oraya ulaştırabilir ve sen o olabilirsin. O istediğin şeye sahip olabilirsin. Sahip olduğunda zaten onun sahip olduğunu artık bilmeyeceksin. Hı-hı. Olmadan önce neye sahip olmak istediğini bilen birisin sen aslında.
Hı-hı. Bu second nature dedikleri olay herhalde.
Second nature. Süper bir özet aslında bütün bu anlattığımı.
Türkçe'de tam karşılığı nedir?
İkinci doğa diyorum ben Türkçe bunu birine anlatırken. İkinci doğa. Yani senin ikinci doğan oldu mu bu? Olmadı. Hı. O zaman olana kadar çalış. Oldu mu? Olmadı. O zaman istiyor musun tekrar? Emin misin? O oldu. Olduysa o zaman bakalım. Olmadıysa çalış. Çalışmaktan başka hiçbir şey yok. O yüzden hani şey der. The Power of Habit kitabında Duhigg galiba yazar, o yüzden hatırlamıyorum tam, emin değilim, yanlış olabilir. Yeteneğin olmadığını bilimsel verilerle ispat eder, yani anlatır aslında. Ben de yeteneğe inanmayan biriyim.
Hı hı.
Nietzsche'ye sorarsan şey der, yetenek abartılmış öfkedir der mesela. Çok böyle romantik bir söylem bu. Bunu mesela alabilirim kendime romantik bir söylem olarak. Evet, yani biri bana yeteneklisin dese bir konuda ben şey, evet ben çok abartılmış bir öfkem var, bunu kabul ediyorum. Ama gerçek yetenek dediğimiz şey nedir diye sorsak bana, ben derim ki yetenek yoktur, sadece çok çalışma vardır. Bunu her yerde ben söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Hani şey gibi. Aristo şey der mesela. İnsan tekrarladığı şeydir der. Ya da Bruce Lee 1.000 tekme çalışmış adamdan korkmam. Bir tekmeyi 1.000 kez çalışmış adamdan korkarım der. Sonra işte gider oradan be like a water my friend der. Yani işte uyuma geçer falan oradan. Haliyle yeteneğin böyle bir tanım var. Ama motivasyon ve hayatta karşılaşılan zorluklarla ilgili. Yani Terminator diye bir şey var yani. Bir de Determination diye bir şey var. Yani kararlılık ve yok edici. Bir arkadaşım bana, benim hakkımda 3 kişiyiz. Beni az tanıyan arkadaşım benim hakkımda ya sen vazgeçersin bundan falan gibi bir cümle kurdu. Beni çok iyi tanıyan arkadaşım şeydi. O bir determinatör dedi. Şimdi bence insanın hayatta bir şeyi başarmasının özünde yatan en önemli faktörlerden biri asla ama asla ve asla ve kat'a ve zinhar asla vazgeçmemek. Kaybedenler sadece vazgeçenler aslında. Bu şey gibi. Mesela literatüre girmiş bazı yamaç barış kazaları var. Bu kazalardan birinde yolcu yani önde uçan yolcu bağlı olmadığı için kaymış, düşmüş, ölmüş. Yani bağlanmayı unutmuş ya da onu bağlaması gereken kişi bağlamamış. Şimdi bunu ilk duyduğumda ben dedim ki bir insan bağlı olmazsa oradan kayarken kollarıyla kendini tutabilir ve geri çıkabilir. Buna itiraz edenler oldu. Yapılabilir bu dedim. Yani çok kolay aslında tutmak. Ama neden tutamıyor? Çünkü korkuyor. Çünkü korkusu onun orada savaşmasını engelleyecek kadar ondan büyük. Haliyle vazgeçiyor. Çünkü gördüğü tehlikenin çok büyük olması onu korkutup vazgeçiren bir yere getiriyor düşüncesini. Orada ölüme sebep olan şey aslında bacak kolonlarının bağlanmamış olması değil, vazgeçiyor olması. Nitekim o literatüre giren o kazaya sebep olan bacak kolonlarının bağlanmadığı şekilde bu olaylardan sonra belki 200-300 defa uçuş yaptım ben. Çünkü wingsuit'te atlarken bacak kolonlarını bağlayamıyorum. Çünkü bacak kanadı var. Oradan girmiyor kolonlar. Ben o şekilde kalkıyorum mesela. Arada bir kayıyorum aşağı. Hop tutuyorum kendimi geri çekiyorum yani. Bunu yapmamın tek sebebi benim kollarım çok güçlü olması değil. Benim çok zeki, çok yetenekli, çok kıvrak, çok ninja olmam falan değil. Ben sadece biliyorum ki tutarsam çekersem gelir. Yani orada bir korku barındırmıyorum. Ya da ufacık bir çekingenlik varsa bile bunu korku diyeceksek eğer bilgim ve tecrübem ve kendime olan inancım korkumu yönetmeyi bana sağlıyor. İnsan
Evet, konuşulacak çok korku, motivasyon, cesaret yani hepsi aslında konuşmandan çok senin ikinci doğana geçmiş olduğunu hissedebiliyorum. Biz de böyle direkt lafa girdik aslında. Herkese merhaba demeyi unuttum, sana da hoş geldin demeyi unuttum, böyle bir
Aha,
vakit de
herkese
olmadı.
merhaba o zaman. Ben de hoş buldum.
Aslında sorularım var bu konulara gelmeden önce.
Son bir şey söyleyebilir miyim sana
Tabii ki.
motivasyonla ilgili? Benim okuduğum Alejandro Jodorowsky'nin çok güzel bir sözü var motivasyon. Ben bunu motivasyona aslında o başlık altına koyuyorum. Diyor ki kör bir adam beyaz bastonuyla çölün ortasında ağlamaktadır. Çünkü yolunu bulmasını sağlayacak hiçbir engel yoktur önünde. Eğer gözleri görmeyen insanları sokaklarda beyaz bastonlarıyla yürürken görürsek aslında o beyaz bastonu dokundurduğu yerler onun yol bulmasını sağlar. Aslında onlar dokunmasa onun önünde onu düşürecek engeller aslında. Yani motivasyonu ben buradan çok ele almış ve hayatına buradan motivasyon sokmuş biriyim biraz. Önüme çıkan engel benim yolumu bulmak için beni yönlendiren faktörler aslında. Çünkü bir amacım var. O engelin diğer tarafına geçeceğim.
Peki sen hep böyle miydin, yoksa bu sonradan edindiğin, öğrendiğin, kendine öğrettiğin bir şey midir? Bu öğrenilebilecek bir şey mi? Yani çünkü bu da karakter özelliği denen bir şey var. Bazı insanlar eğer çocukluklarında bu şekilde büyümemişlerse, bu şekilde görmemişlerse etrafındaki rol modellerinden böyle kafa göz gelişmek ya da pes etmemek denen şeyi, istikrar denen şeyi tam olarak idrak edememiş olabilirler sonuçta. Senin sürecin nasıl oldu orada, onu merak ediyorum.
Bu yani yaptığın açıklama konusunda sana katılıyorum. Haklısın aslında ama şöyle bir bendeki karşılığı bunun hani insan böyle mi doğmuştur? Sonradan mı öğrendi bunu? Sorusunun cevabı bana sorarsan ben biraz o konuda çok kaderci değilim. Hiçbir konuda kaderci olmadığım gibi onda da kaderci değilim. Yani insan öyle doğmaz aslında ya da belki de böyle olmasını istiyorum aslında. Yani çünkü bu konuda ahkam kesmek istemem ya. Bu bence cevabı olmayan bir soru aslında. Herkes için geçerli olmayacak, olabilecek cevabı olmayan bir soru ama insan öyle doğmaz ama çevresel faktörler, en önemlisi çevresel faktörler ki Ki bunun içinde anne baba ve o ailenin olduğu ortam en önemli belirleyici. Ve çocuklukta edindiği arkadaşlıklar bu arada. Onun hayata nasıl bir yerden gireceğini ve ilerleyeceğini belirleyen faktörlerdir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kendi gerçeğime baktığımda şeyi görüyorum. Yani ben 6 yaşında da liderdim mesela. Yani benim yazlarım başka bir yerde geçerdi. Kışlarım okul için başka bir yerde geçerdi. Ve mesela Kasım ayında, Aralık ayında yazları geçirdiğim yerdeki arkadaşlarım aralarındaki tartışmadan dolayı bana mektup yazarlardı. Bizim böyle bir sorunumuz var, ne yapalım diye. Yani başı ağrıyan hangi arkadaşı alacağını bana söylerdi. Benim yaşım 8'di bu arada yani. Geçen gün bir arkadaşıma anlattım. Ben babam beni Ankara'da bir yere götürdü, böyle bir sokakta yürüyoruz. Çok kalabalık bir yere girdik. Babamın elinden tutuyorum ben yani. Sonra bir baktım, ben tuttuğum el babamın eli, başka birinin eli. Yani el değişmiş arada ya. Başka bir adamın eli, babam yok ortalıkta. Bir polis karakolu görmüştüm. Döndüm oraya gittim ve 8 yaşındayım ve karakola girdim ve ne oldu dediler, bana bakıyorlar falan, şey dedim. Babam kayboldu dedim. Şimdi yani 8
Çok mantıklı.
yaşında çok, yani 8 yaşında kaybolan kişinin kendisi asla olamayacağını düşünen bir adam yani. Adam da değil
Böyle
yani, ne olduğunu emin
bir
olmayan
özgüven.
yürüyen bir organizma yani şimdi. Onu ben bir yerden öğrenmiş olamam yani. O yüzden acaba diyorum, yaratılışta mı var? Yani bu benim çok cevabını bilmediğim bir soru açıkçası.
Sinirim bozuldu
Şu
ya, babam
an yine
kayboldu.
çok iyi.
Çok
Sonra
iyiymiş
getirdiler
ya.
babamı. Bir daha kaybolma dediler babamı.
Ay, çok iyiymiş. Ya şey,
Sen
dur
soracağım
ya,
mısın
bütün
galiba?
sorularım karıştı var ya, böyle
Evet,
her
yine.
şey daha, ben normalde böyle gayet şey bir giriş yapıp hoş geldin deyip böyle bana kendini tanıtır mısın diyecektim. Şimdi
Çok iyi.
benim şöyle bir şeyim var. Podcast'te konuk ettiğim insanları çoğunu tanımıyorum aslında. Bir arkadaşlığım yok öncesinde.
Biz de tanışmıyoruz zaten seninle.
Evet. Şey yapmıyorum, böyle ayrıntılı bir şekilde bir hazırlık yapmıyorum. Onun hakkında işte okuyabileceğim her şeyi okuyayım, izleyebileceğim her şeyi okuyayım, izleyeyim gibi bir kaygım yok açıkçası. Biraz böyle bir merak unsuru bırakmak istiyorum. Hatta biraz böyle şey, hani bir partide tanışmışsın da, ah işte sen böyle misin nedir falan diye arka arkaya sormak isteyeceğim soruları bırakabileceğim bir merak tazeliği bırakıyorum yani.
Süper.
Dolayısıyla yani web sitesini tabii ki inceledim ama sen bir partide birisiyle tanıştığın zaman kendini nasıl tanıtıyorsun? İşte hayatta ne yaparsın dediklerinde.
Aslında ya en son bir partiye ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ne yaparsın dediklerinde ne dediğimi de hatırlamıyorum. Fakat şu an mesela herhangi bir yerde insanlarla karşılaştığımda ne yaparsın dediklerinde hiçbir şey yapmıyorum demeyi ya da çok alakasız bir şey söylemeyi, ne bileyim berberim demeyi mesela, ya da ağaç budayıcısıyım demeyi ya da ona benzer saçma sapan şeyler söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü sen ne yaparsın diye sorulan soru beni biraz tehdit eden bir soru aslında. Çünkü
Al.
her an, ne yaptığımı söylediğim an, çünkü herkesin konu hakkında çok bilgisi var. Ve ben çok sıkıldım. Ya çok sıkıldım ya. Çok
Öyle değil,
sıkıldım.
böyle atlayacaksın ne diyorlar, ne
Ya da
diyorlar
şöyle
ki?
diyorlar. Yani sen orada uçuyorsun ama ben de motorla şu kadar uçuyorum falan diyorlar yani. Ya da işte
Ay.
benim bir arkadaşım var, o da senin gibi çılgın diyor. Mesela bu böyle hani böyle
Ağzının
ağzının ortasına
ortasını.
plastik terlikle böyle ıslatıp vurmak istediğim söylemler bunlar yani. Bunlara maruz kalmamak, kimseyi tokatlamamak, kimsenin ağzına plastikle vurmamak ya da kürekle çıtong diye patlatmamak için işte berberim diyorum. Vesaire, taksiciyim diyorum mesela. Taksi çok çalışıyor bu arada.
Allah Allah, çok
Evet,
ilginç.
aynen. Ama bunlar sıkıcı olduğu için kimse zaten ötesinde berber bir şey geçiyor yani.
Peki.
Böyle olup 10 dakika sonra televizyonda benimle ilgili bir haber çıktığında onu görüp bir anda bana bakıp ya aynı sana benziyor diyen insanlar oldu. Ya aynı sana benziyor. Yani,
Tesadüfe bak
ha, o ben
yalnız.
değilim yani. Çok iyi.
Peki, o zaman berber olarak mı devam edelim soruları, taksici mi?
Yok yok,
Tamam, ben sana base jumper diyeceğim o zaman. Hani
tabii ki
başka bir
ben
şeyle de
base jumper'ım.
tanımlıyor mu
Aynen, base
diye
jumper ve
soracak.
wingsuit flyer'ım ben. Aynen. Ve
İyi, tamam.
aslında kendimi profesyonel base jumper ve wingsuit flyer olarak tanımlıyorum. Türkçe olarak da bunu Türkçeleştirmem gerekirse ben sincap adamım diyorum.
Çok
Evet,
tatlıymış.
ama şey değil hani, yani bu yarasa adam diye Türkçeleştiriliyor bu çok fazla. Bunu kim ilk nasıl yani nasıl yaptı onu bilmiyorum ama bence yarasa adam çok çirkin bir tanım. Ya yani onun cool olduğunu düşünüyor olabilirler. Bence değil. Sincap çok daha cool. Ayrıca zaten Wing Suit sporunun esinlenildiği hayvan aslında uçan sincaplar. Yarasalar değil. Çünkü yarasa uçan bir canlı. Sincapsa bir yüksek bir yerden daha
Süzülen.
alçak bir yere. Evet, gliding yapan. Yani süzülen bir canlı. Ben de süzülen biriyim zaten. Yani uçan biri değilim. Kaldı ki uçmayı hiç sevmem. Ya gerçekten sevmiyorum bunu.
Çelişkilerle dolusun.
Gerçekten uçmayı sevmiyorum. Ben düşmeyi ve süzülmeyi seviyorum. Ben uçmayı sevmiyorum.
Çok iyiymiş ya. Onu TED Talk'ta dinledim neden uçmayı sevmediğini.
Aynen
Biraz
yani.
kontrolle ilgili bir şey değil mi?
Evet.
Kontrolün senin
Çok
elinde
yani bir de
olmaması.
gereksiz yani. Aynen. İnsan niye uçar ki yani?
Peki yani insan niye uçar diyorsun? Peki insan neden base jumper olur?
O
Neden
güzel
ve
soru.
nasıl base
Ha,
jumper
çok iyi.
olur? Sebep?
Nasıl konusu şöyle. Türkiye şartları için konuşabilirim. Dünyada çünkü mesela işte Amerika'da, Avrupa'da çeşitli okullar var. Her ne kadar Beyjump sporunun okullarla geleceğe aktarılmasına şiddetle karşı biri olsam da ben Beyjump sporunun bu tür okul vesaire bir formata girmesini doğru bulmuyorum. Beyjump'ın sonsuza kadar illegal, gerilla ve vahşi kalmasını istiyorum. Okullar biraz daha bunu evcilleştiriyor aslında. Belki gelecekte bir association falan gibi şeylerin kurulmasına yol açabilir. Bunları istemiyorum. Çünkü Beyjump sporu bildiğin hani primitif bir şey. Yani hiçbir organizasyona bağlı değilsin. Tamamen bireysin. Uçaktan atlayacağın zaman mesela drop zone, atlayış alanına gittiğin zaman çok atlayış olanlar, az atlayış olanlar falan aralarında bir hiyerarşik bir düzen vardır, bir şey vardır. Ama bir uçurum ucuna Beyjumper arkadaşlarına gittiğin zaman orada 3000 atlayış olanla 3 atlayış olan arasında bir eşitlik vardır. Çünkü ikisi de korkar. Beyjump ne kadar çok yaparsan yap mutlaka o korkuyu hala içinde barındırdığın bir spor. Skydiving öyle değil mesela uçaktan atlayış. Ben yaklaşık 6000-7000 atlayışım var uçaklardan. Yani son 5000 atlayışımdır. Atlayış anı gelene kadar uçağa binip uyuyan bir adamım yani. Bir dürtüyor uyanıyorum atlıyorum aşağı. Düşüyorum paraşütüm açıyorum iniyorum yani. Çünkü çok fazla güvenlik sistemi var. Çok güzel bir spor bu arada. Çok güzel bir spor. Ama base jump'ta başka bir şey var. Ne var? Şu orada olan. Skydive'da mesela işte ana paraşütün var, yedek paraşütün var, otomatik kaçma aletin var. Ana paraşütün hatalı açılırsa onu atarsan o giderken yedeğinin açarak gitmesini sağlayan bir sistem var. Beyjump'ta bunların hiçbiri yok. Bir tane paraşütün var. Onu düzgün kullandın, kullandın, kullanmadın hiçbir şey yok. Haliyle bir orada zaten olay vahşiye geçiş yapıyor. İki, atladığın noktaların yüksekliği 40 metreden benim.
Çok pardon araya giriyorum ama olmamasının bir sebebi var mı peki yani bir
Çünkü
şeyini mi engelliyor düşüşünde hani o kadar
Yok.
çok teçhizata sahip olmak o anda?
Değil şöyle. Uçaktan atlarken mesela paraşütünü açman gereken minimum irtifa 750 metre. 750 metrede paraşütünü açmak zorundasın. Oysa Beyjump sporunda ben 31 metreden bile atladım. Yani 31 metre atlarken üzerinde istersen hani NASA sistem geliştirip getirsin. Benim ana paraşütüm çalışmazsa orada beni kurtaracak bir şey yaratamaz yani. Bir paraşüt sistemi
Anladım.
yaratamaz daha doğrusu. Haliyle bu kadar değişken irtifa aralıklarında yani 30 metreden 30 bin metreye kadar her irtifadan atlayabilirsin Beyjump paraşütüyle. Bu kadar değişken irtifa aralıkları olan bir sporda ne kadar basit ve sade tutarsan sistemi o kadar iyi çalışır. Haliyle
Anladım.
aslında Beyjump paraşütü yedeği olmayan bir paraşüt değil, ana paraşütü olmayan yedek mantığıyla üretilmiş mutlak çalışan bir sistem. Yani insan ya da başka her şey hata yapabilir. Paraşüt asla hata yapmaz. Zaten bizlerin Beyjump olarak hayatta kalmamızın önemli sebebi kullandığımız paraşütlerin bizden çok daha akıllı olması aslında yani. Biz çünkü hatalı atlayabiliriz. Ama o alet bir şekilde açılıyor. Açıyor kendini yani.
Anladım.
Böyle olunca bana mesela 20 bin metreden atlayış yapacaksın deseler bile ben skydive paraşütü yerine Beyjump paraşütümü her zaman daha çok tercih ederim. Çünkü orada başka bir özgürlük var. Ve daha yaptığın şeyle daha iç içesi, daha ruhunla oradasın. Daha uyanık olmak
Anladım.
zorundasın. Daha farkında olmak zorundasın her şey gibi. Ha bir de neden Beyjump yapıyorum?
Evet, neden base jump olmaya karar verir bir insan?
Neden mizah? Şöyle insan neden
Teşekkür ederim ya.
Beyjump'ı ya yaptım mı onu ben? Onu yaptım mı? Yaptım dedim mi onu ben? Dedim ya. Dedim. Valla dedim. Ben onu dedim. Neyse.
Ben duydum.
Dedim ya. Neyse. Şöyle insan ya neden Beyjump olur sorusunun muhtemelen Beyjump olan insanlar kadar cevabı var. Aynı Beyjump paraşütünü katlama tekniğinin dünyadaki Beyjumper sayısı kadar farklı olduğu gibi. Bu da ortaya şunu çıkarıyor aslında. Beyjump paraşütünün katlama yönteminin Beyjumper sayısı kadar olmasının sebebi değil de oradan benim çıkarttığım sonuç şu. Aslında herhangi bir metoda bağlı kalmak bir dogmaya tapınmak aslında. Yani sen kendi stilini yaratabilirsin. Bak, Beyjump sana böyle bir inisiyatif de tanıyan bir spor. Benim Beyjump'a yapma ve hala yapıyor olma ve burada profesyonelleşmiş olma, ki Türkiye gibi bu konuda çok kurak bir coğrafyada. Yani benden başka profesyonel bay jumper yok. Benden başka wingsuit bay jumper yok bu ülkede. Benim hala burada ısrarla gidiyor olmamın sebebi ne, gelince kendimi ifade etmek için hayatta daha güçlü bir enstrümanımın olmaması. Benim için enstrümanlar çok belli. Atlıyor olmak bir yerden, korkuyor olmak bir şeyden, aynı zamanda öğreniyor olmak bir yerlerden ya da bir kitaptan. Bunlar dışında bana kendimi var hissettiren hiçbir şey aslında yok. Bunlar benim en sert bağ kurduğum, bir uçurumcuna geldiğinde hissettiğim korkuyla kendimi var hissettiğim, öğrendiğim çok heyecanlı, çok güçlü bir bilgiyle, o Nietzsche'nin miydi, neşeli bilgi dediği, yani aslında o insanın içine yaşama sevinci dolduran güçlü bilgilerle, göz yaşartacak kadar güçlü bilgilerle kendi varlığını hissettiğim zamanlarda ben kendimi ifade eden biriyim, edebilen biriyim. Haliyle Base Jump benim için özellikle bana yeni yerler, yeni şeyler göstermesi, aynı zamanda her birinde tekrar tekrar çok korkmamı, bazen astronomik korkular yaşamaması hala sebep olabilen çok güçlü bir spor. O korkularla da ben devamlı, her bir korkunun beni sarmaladığı yerde kendimi daha çok tanıyorum. Tanıdıkça daha çok kendi varlığımın farkına varıyorum. Ya, bu hep söylediğim şey aslında. Descartes dubito cogito ergo sum diyor. Yani işte diyor ki, şüphe ediyorum, düşünüyorum, o halde varım. Yani adam kendi varlığını düşünce üzerinden tanımlıyor. Benim için evet, düşünüyor olmak bir varlık nedeni ya da varlığı ispat eden bir şey olabilir, ama aynı zamanda korktuğum zaman var olduğumun farkındayım. Her şey çok daha çıplak,
Ay çok
çok daha
acayip.
net, çok daha sıcak, çok daha soğuk, çok daha acı, çok daha tatlı, çok daha büyük, çok daha küçük, çok daha sağda, çok daha solda, çok yukarıda, çok aşağıda. Her şey çok. Yani o anda sesini duyduğum kız arkadaşıma daha çok aşık oluyorum mesela. O anda kokladığım çiçeğin daha çok kokusunu alıyorum mesela. Yani o yüzden benim için bir hissetme. Yani hissetmeyle de kastım çok böyle subjektif ve o romantik bir hissetmeden söz etmiyorum. Yani duyusal olarak hissetme aracı.
Bütün duyargalar açılıyor o anda.
Aynen. Ya,
Peki
bu şu,
sen, pardon.
çünkü hayatta kalmak zorundasın. Ve hayatta kalmak için de bağışıklık sistemin ve düşüncendeki, beynindeki bütün sinapsler, nöronlar hepsi ayaklanmış vaziyette seni korumaya çalışıyor. İşte o
Ay.
anda şey gibi düşün. Tam o işte aslında. O anda şu oluyor aslında. Sen bir fabrikasın ve tam güç çalışıyorsun. Şimdi aslında şöyle bir soru sormak lazım insan olarak kendimize. Biz en son bütün fabrikayı, bütün kaynaklarıyla ve her şeyiyle, bütün enerjiyi yüklenerek en son ne zaman çalıştırdık? Benim cevabımı söyleyeyim. Ben bu sabah çalıştırdım. Çünkü bu sabah daha önce hiç kimsenin atlamadığı, benim günlerde düşündüğüm, atlayıp atlamak konusunda kararsız kaldığım, beni çok korkutan bir exit noktasından ilk defa bir wingsuit base atlayışı yaptım. Ve Türkiye'nin en uzun wingsuit uçuş hattı oldu burası. Mesela ben bu sabah bütün kaynaklarımı hayata geçirdim. Çünkü çok korktum.
O zaman sen korkuya bütün varlığınla koşarak giden bir insansın. Peki mesela
Ya, hayır, korkuya bütün varlığımla gitmiyorum ben. Ben korkuyla hemhal olmak olmanın ve bana
güzel bir
kendimi daha
ifade
çok
bu.
biliyordum böyle diyeceğini. Korkuyla
Çok
hemhal.
şairane oldu.
Çok iyi. Ben bir söyleşimde böyle söylüyorum. Cümleyi bitirin, devamını getirin. Korkuyla hemhal olmanın beni kendi içimde daha doğru, daha isabetli, daha ben olan yerlere götüreceğini bilen biriyim. Bunu, enstrümanım korku burada aslında. Ben böyle hemhal kelimesini bir söyleşimde kullandım. Söyleşten sonra bir hanımefendi geldi. İşte hemhal diye bir kelime kullandınız dedi. Evet dedim, bilerek kullandım. Ben dedi Galata Mevlevi Hanesi'ndeyim dedim. Siz bir gün bekleriz oraya dedi. Ben gelmeyeyim. Ama yani böyle bir
Oradan
hemhal.
yakalamış. Süper
Aynen,
ya.
aynen, aynen.
Peki bir şey soracağım. Mesela korkuyla olan bu ilişkine baktığın zaman hep böyle miydin? Çocukluğunda da böyle seni korkutacak şeyleri arar mıydın? Böyle şeyleri bulaşır mıydın? Böyle şeyler çocukluktan mı belli oluyor? Yoksa bir şey oldu, bir şeyle bunu keşfettin ve ondan sonra mı üzerine gitmeye başladın ya da hemhal olmaya başladın?
Mevlevihanede
Hoş
söyleşiye geldim. Şimdi
geldiniz.
hoş bulduk. Şöyle aslında, Epikür şey der, çocukluk insanın ana vatanıdır der. Yani bir insanın hayatında en önemli an nedir dersen bence çocukluğudur yani aslında. Benim çok güzel bir çocukluğum oldu. Ve çok yani şöyle söyleyeyim, elimde iki tane at kamçısıyla 40 tane yaşıtım olan çocuğa karşı hücum deyip kendi kendime kendim motive edip saldırmış ve hepsinden tek tek bizzat tekme yemiş ve hani bayılarak bir yerlerde bırakılmış 9 yaşım vardır benim mesela yani. Şimdi ya da çok çabuk gaza gelen bir karakterdim bilmiyorum ama korkunun ve korkuyla kurulan bağın da yine birçok şey gibi çocuklukla çok bağlantısı olduğuna inanıyorum. Güvenli bir ortamda özellikle güvenli bir aile ortamında ya da ebeveyn ya da işte anneanne, babaanne, dede bunların olduğu yerde yetişmiş çocukların ki ben öyle bir çocuktum. Onların varlığına duyduğu güvenle aslında kendi başlarına ya da güvensiz bir ortamda olduklarında yapamayacakları kadar cesur davranışlar sergilediklerinde çeşitli fail'larla karşılaştıklarını ama o fail'lara rağmen bir şey olmadığını görüp başkalarının asla aklından bile geçmeyen şeylere devam ettiklerini düşünüyorum. Çünkü ben öyleydim mesela. Yani işte saçma sapan çocukluk hikayelerim tabii ki var. Yani mesela dedemin atları vardı. Ben o atların arkasına gidip işte çifte attığında bana vurursa beni ne kadar fırlatır. Mesela bunları merak eden bir çocuktum yani. Oysa bir gün babaannem dedi ki ölürsün dedi. Hadi dedim, dur o zaman biraz geride durayım ben falan. Hani böyle şeyler var tabii. Ya da 7 yaşında ben ilk paraşütçü gördüğüm zaman uçaktan atlayan 19 Mayıs günü. Evin ikinci kattaki balkondan atladım yani elimde bir çarşafla. Ve korkarak atladım tabii ki ama çok korkuyor olmama rağmen ya o çarşaf açılır ve ben yumuşak yere inersem? Ya kendimi muhtemelen indiğimde o gün adını bile bilmediğim Leonardo gibi hissedeceğim. Da Vinci yani paraşütü ilk tasarlayan adam yani. Ben çarşafla indim ya ikinci kattan falan gibi. Mesela Galata Kulesi'nden atlayış yaptığımda 2018 yılı Kasım ayıydı. İndiğimde şey düşünmüştüm. Bu kuleden yere en hızlı inen ve hayatta kalan kişi benim demiştim. Ve bu benim kendi içimde bir challenge'dı aslında yani. Bu ama kendimde olan hikayeler bunlar tabii ki. Başka hiç kimseyle bir yarışım yok. Hiçbir zaman olmadı. O yüzden şeydir. Ha, takım oyuna da inanmam mesela. Ya yani iki kişinin bir arada olduğu bir oyunda mesela o oyunda bir hata vardır benim için. Birey benim şeyimdir, şahımdır. Bir güçlü bireylerin bir aradalıklarının çok güçlü, büyük şeyler yetebileceğini inanıyorum. O yüzden güçlü insanlarla yakın dostluk kurabilirim. Zayıflarla çok kurabildiğimi sanmıyorum. En fazla yani çünkü bir şey öğrenemiyorum. Bence insanın aldığı her nefes uyanık olduğu, uyuyor olmadığı, uyanık olduğu her nefes bir şey öğrenmek içindir. Öğrenmediği an Mustafa Kemal ya da Kikero da aynı şeyi söylemiştir. İleri gitmiyorsan gerilersin, akıntıya karşı yüzmek gibidir çünkü öğrenmek demiştir yani.
Güzel.
Şimdi bu insanlarla niye konuşmuyorum? Onun için niye berberim diyorum? Niye bilmem neyim diyorum. Çünkü paraşütçüyüm dediğimde seninle bunları konuşmuyorlar. Seninle abi korkuyor musun? Abi o paraşüt açılmazsa, abi kaç para alıyorsun? Ya da benim de çok çılgın bir arkadaşım var senin gibi. Ya,
Ben çok ona güldüm ben ya.
yani işte böyle bu tür
Peki bir şey
klişeler
soracağım o
beni
zaman.
çok
Yani
boğuyor.
base jumper'ım dediğinde, paraşütle atlıyorum dediğinde insanların sana ne sormasını istersin?
Wow, güzel soru. Çay içer misin mesela? Çay
Neden
içer
bize?
misin diye sorsalar sonrasında bir şey konuşuruz herhalde yani. Çünkü bence çay içen bir insana zarar gelmez ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya bana ne sorsalar yani mesela gerçekten anlamak ama gerçekten anlamak için her şeyi sorabilirler. Korkuyor musun da sorabilirler. Abi sen manyak mısın da diyebilirler. Sen deli misin diyebilirler. Sen canını mı sordun diyebilirler. Ama problem şu.
Niye base jumper
Hiç
aldın diye
kimse gel.
sorabilirler benim gibi.
Örneğin tabii ki orada hiç kimse problem şu. Yani beni rahatsız eden konu sordukları soruların ne olduğu değil. Hani bu şey gibi ne yaptığının bir önemi yok. Nasıl yaptığın önemli aslında. Sorarken hep yani bir iletişim yaratıp bir akım yaratıp arada kendi bildiklerini, kendi tecrübelerini, kendi dünyalarını aktarma çabaları var. Yani aslında orada bir söyleme çabası var. Anlama çabası yok.
Samimi bir merak yok yani.
Evet, anlama çabası barındıran her tür soru bence çok güzel ve çok yerinde sorular. O yüzden aynı soruyu buradaki solumdaki soruyu işte cevap vermiyorum. Ya da sen anlamazsın dediğin de olmuştur. Yani. Ama seninle uğraşacağım dediğin de olmuştur. Ama sondaki soruyor mesela. Ona oturup saatlerce anlatabilirim ben onu. Çünkü görüyorum ki anlamak istiyor. Bence anlamak isteyen insan kutsaldır. Ya ona imtina gösterilmeli. Ona bilinen her şeyi anlatılmalı ama öyle bir anlatılmalı ki öncelik senin bunu biliyor olman olmamalı. Öncelik bilginin kendisi olmalı. Vay, bu söylediğim çok iyiydi.
Kaydettim.
Çok iyi.
Ya benim oldum olası ne zaman böyle bu atlama videolarını görsem internette sanırım çoğu insan gibi benim de böyle kanım çekiliyor ve başım dönüyor ve benim tabii çok cahilce böyle en çok merak ettiğim şey yani ilk atlayış nasıl yapılıyor?
Güzel,
Yani bunun
güzel.
simülasyonu nasıl oluyor? Çünkü atladın mı tek şey var hani bunun gidip de Google'dan araştırmadım hani nedir prosedürü diye ama bunu çok merak ediyorum. Hani istediğin kadar bir eğitim, teorik bir şeyler al. Yani o ilk atlayış nasıl oluyor? Neler
O
hissettin? Çok
ben
merak
böyle
ediyorum yani.
ben böyle da takıldım kaldım galiba. Şöyle güzel soru bu. İnsanların da genelde bilmediği bir şey aslında ve merak edip bulamadıkları da bir şey. Çünkü bunu Google yapsan bile bulamayabilirsin aslında.
Ya bir de çünkü şeyi gördüm. Çok özür dilerim yine araya girdim ama o TED Talk'unda paylaştığın videoyu gördüm. Yani kim bilir kaçıncı atlayışın ama bacaklarıma bakın diyorsun ya orada. Zangır zangır bacakların titriyor. Yani diyorum ki
Aynen.
kaçıncı atlayışıysa bu.
Aynen.
İlk
Aynen.
atlayışta herhalde.
Aynen.
Ne
Çok iyi.
varsa
Yani
bırakmışsındır.
şöyle.
Ay, sorusunu sorarken bile heyecanlanıyorum ya.
Şöyle
Nasıl...
bir gün çok yakın bir arkadaşım arkamda duruyor. Paraşütçü değil. Ve ben bir egzitin ucundayım. Atlamak istiyorum ama o egzitten ilk defa atlayacağım ve o egzitten atlayış 20 yıldır beklenen bir şey. 20 yıldır burası atlanır demiş herkes. Kimse atlamamış. Ben dedim ki neresi orası? Atlayacağım ben dedim. Gittim atlayacağım birazdan. Rüzgar çıktı falan. Bir yarım saat egzitin ucunda beklemek zorunda kaldım. Şimdi ben zaten korkuyorum. Şimdi 5 metre arkamdaki arkadaşımın, bu adam yakın arkadaşım yani. Bana bir şey söyleyecek. Yanındakine şunu sorduğunu gördüm. Ya bunun adı neydi ya dedi. Benim adımı unuttu. Şimdi bunları yaşayınca ve ben ona şunu düşünüyorum. Benim adım neydi dedim. Kendi kendime. Sonra şunu düşündüm. Onun adı neydi dedim.
Hatlar karışmış tamamen.
Evet yani.
Ay.
Şimdi bunu hayır derler ya, abi senin o kafaya nasıl giyinir falan ya nasıl geleceksin bu kafaya yani böyle bir şey yok yani bu
Tamamen boş küme yani o anda.
çok iyi boş gibi aynen boş gibi yani ya da sıfır her şeyi yutuyor işte yani şimdi bu burada ne diyorduk biz ya ben unuttum gittim bu
İlk
hikaye çünkü çok
atlayış,
güçlü bir hikaye
ilk atlayış nasıl
ha ilk atlayış
yapılır?
şöyle şimdi bir kere base jump olmak için base bu arada ne demek BASE Building Antenna Span Earth. Bu dört tane kelimenin ilk harfi. Yani binadan, antenden, uçurumdan ve köprüden yapılan paraşüt atlayıştır Beyjump. Eğer bunlardan herhangi sabit olmayan bir yerden atlarsan bu Beyjump değildir. İstersen hangi paraşütü kullanırsan kullan. Bir şey değişmez. Eğer bunu wingsuit ile yaparsan, üzerinde wingsuit olursa yani sincap adam kıyafeti o zaman bunun adı wingsuit Beyjump. Uçaktan atlarsan skydiving, uçaktan wingsuit ile atlarsan wingsuit skydiving. Uçan her cisimden yaptığın atlayış aslında bir tür skydiving ya da hareket eden. Şimdi önce yaklaşık 300 yani bu işin genel kuralını söyleyebilirim sana. Genel kural 300 atlayış yapmak uçaklardan serbest düşüşü öğrenmek. İşte serbest paraşütü en azından nasıl kullanılır bilmek vesaire vesaire. Aşağı yukarı belirlediğin genel bir hedefe inmeyi becerebilmek gibi kuralları var. Biraz olayın kültürüne hakim olmak aynı zamanda. 300 atlayışı yaptın işte belli
Tabii
bir
böyle
tecrübe
turist gibi hadi ben kariyer değiştirip base jumper oluyorum diyemezsin herhalde.
tabii yani ilk atlayışta kariyerin biter zaten. Sonra
Kısa yoldan.
kısa bir kariyer yapmış olursun. Sonra base jump öğrenmek istiyorsan, base jump yapmaya karar veriyorsan en iyi yöntem bir mentor bulmak. Ve genelde en iyi mentorlar yakın arkadaşların. Yani base jump'ı bilen, yapan ve eğitebilecek seviyede bir arkadaşın varsa eğer o senin mentorun olursa base jump'ın ruhu budur aslında. Base jump böyle öğrenilir. Arkadaş arkadaş öğretir. Ama bilen bir arkadaş. %80 biliyorsa bile öğretmesi bu arada sağlıklı değildir. Onu sana şunu yapar. Bir köprüye gidersiniz önce. Sana Beyjump paraşütünün nasıl katlandığını gösterir. Beyjump paraşütünü katlamasını öğrenirken Beyjump kursunu terk eden insanlar var. Çünkü tek paraşüt ya. El ayağına dolaşıyor. Yok abi ben istemiyorum. Kaçıp gidiyor yani atlamıyor. Vazgeçiyor. Haklı da aslında. Öyle düşünüyorsa öyle yapmalı zaten. Onu da takdir ediyorum o tür vazgeçen insanları. Sana katlama öğretir. Sonra seni alır. Bir köprüye götürür. Köprüden sana nasıl atlanacağını gösterir. Sen atlarken de arkandan senin PC'ni yani kılavuz paraşütünü, senin paraşütünü açan sistemi tutar eliyle ve senin paraşütünü sen atladığın andan itibaren o tutarak açar. Yani sen sadece atlayışın ilk anını yaşarsın. O kadar. Nasıl çıkacağını öğrenirsin. Ne yapacağını öğrenirsin. Sonra paraşütünü alırsın, kullanırsın. İnersin bir yerlere. Eğer
Dinlerken
burada
bile sırtım, ensemdeki tüyler diken diken oluyor
çok
ya.
iyi. Eğer burada her şey yolunda gidiyorsa der ki mentorun sana tamam bunu iki kere daha yapacağız. Sonra senin eline verir o kılavuzu, PC'yi. Sonra sen atlar atlamaz alıp onu atarsın. Yani yavaş yavaş seni serbest düşüşe doğru götürür.
Ben onu yani bunu okey süreci tamam ama ben senin yaşadıklarını merak ediyorum yani. İlk
Benim
atlayışı nasıl
yaşadığım
yapıyorsun? O içinde
ilk atlayışı mı
kelimeli.
diyorsun?
Evet yani.
İlk atlayış şöyle. Ben ilk atlayışımı
Ama
Erzincan'da
dediğin gibi aşama aşama geliyorsa böyle.
tabii ki aşama aşama geliyor. Aşama aşama gelmezse çünkü ilk atlayışını uçuruma yaparsan eğer paraşütün normalde öne açılan bir şeydir. Öne değil de geriye açılırsa uçuruma çarparsın ölürsün. Biz buna cliff strike diyoruz yani. Ama köprü de geriye açılırsa arkası da boş. Yani o yüzden köprüye gidiyoruz ilk atlayışta. Sonra işte köprüden sonra anten daha güvenli. Sonra uçurumlar, sonra binalar falan filan böyle gider. Benim ilk atlayışım Kemaliye'de Karanlık Kanyon'da oldu. İlk atlayışımın orada olması talihsizlik miydi, iyi miydi bilmiyorum ama indiğimde dünyadan da gelen çok iyi base jumper'lar vardı. Ben atladım indim ve bir 5 dakika sonra benim hayatımın ilk base jump atlayışı olduğunu öğrendiklerinde hepsi böyle şok oldu. Yani hem böyle bir yerde ilk atlayış yapıyorsun, böyle bir yere iniyorsun falan. Sonra senin kaç skydiving atlayışın var diye sordular. Orada anladılar. Benim o zaman 6000 atlayışım vardı yani uçaklarda. Ben biraz onu kullandım. Oradan gelen bir ninja becerisi var aslında. Sonra öğreniyorsun sen base jump'ı. Bana base jump öğreten de bu arada Beslan Babaoğlu isminde. Çok yakın bir arkadaşım. Aynı zamanda mentorum. O öğretti bana. İlk Kemal'de atlayış yaptım. Sonra da Ankara'da bir köprüde bir gün geçirdik. 3 ya da 4 atlayış yaptım. Ondan sonra ben kendi halimde artık bir ay sonra Avusturya'daydım. Bir uçurumdan atlıyordum falan. Uçurumdan atlamak üzere uçurumcuya doğru giderken yanında arkadaşlarım var. I'm scared, I'm scared, I'm scared diye kamerada kaydı var yani. 15-20 kere söyledim yani. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Korkuyorum ama atlayacağım yani ve korkuyorum deyip en son geldim, odaklandım. Ne yapacağım ben? Çünkü şey yok yani. O an nerede olduğunu düşünüp bunun farkına varırsan o kadar az tecrübeyle zaten atlayış yapamazsın. Ya da yaptığın atlayışta başına çok kötü şeyler gelir. Çünkü yapman gereken şeyleri yapamazsın. O yüzden ben uçurum ucuna geldiğimde önümde bir uçurum görmüyorum. Önümde bir boşluk görüyorum ve yapmam gereken şeyleri görüyorum. Eğilmek, nefes almak, nefes vermek, nefes almak, nefes vermek, eğilmek, ileri fırlamak, kolları açmak. Sonra da havayı hissedip ona göre vücudunu şekillendirmek. Bunu yaptıktan sonra her şey yolunda gidiyor. İşte o an atladım galiba gidiyorum ben de.
Ne düşünüyorsun o anda?
Açıkçası
Full konsantrasyon mu yoksa ne bileyim?
evet full konsantrasyon. Yani şöyle söyleyeyim sana. Herhangi bir atlayışta çok deli gibi eğlenmem için ya çok iyi bir şey başarıp inmiş olmam gerekiyor ya da paraşütü açmadan önce bir çığlık atarak açıyorum falan mesela. Ya da aynı yerde çok atlayış yapmışımdır. Artık orası benim ikinci doğamdır. Second nature. O an mesela atlayışa da gelmeden eğlenmeye başlarım. Çıkarken eğlenirim. Her zaman eğlenirim yani. Ama orada çok atlayış yapmış olmam gerekir bunun için. O yüzden genelde eskiden şeydim ben. Her yerden böyle one night stand gibi yani bir kere atlayıp geçip gidiyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi artık iyi bir yer bulup orada kalıp orada çok atlayış yaparak kendimi derinlemesine geliştirme yolundayım artık.
Bir atlayış yapmadan önce nasıl bir zihinsel hazırlıktan geçiyorsun?
Benim için atlayış aslında atlayışa karar verdiğim anda başlıyor. Mesela ben yarın sabah bir yerden atlayacaksam ki atlamayacağım. Ama mesela bundan 3 ya da 4 gün sonra ben Kemaliye'de bir atlayış yapacağım. Karar verdim ya şu an. Benim için atlayış başladı. Bundan sonra o ana kadar giden süre içinde bütün davranışlarımı ona göre ben yönetmek zorundayım artık. 24 saat kala iyi dinlenmeliyim. Alkol çok özel bir şey olmadığı sürece ben çok alkol alan biri değilim. Sigara falan zaten kullanmıyorum. Beslenmem her zaman çok dikkatliyimdir o konuda. Sporumu düzenli yaparım vesaire vesaire. Atlayış yapmaya karar verdiğim anda atlayış başlamıştır. İsterse arada 5 gün olsun. Ama onunla yaşamam. Öyle bilinçaltımda durur. Atlayış yapacağım yere ulaştığımda iki kavram var orada. Bir, konsantrasyonla ilgili bir zone diye bir yer var. Bir de flow var. Flow'a girdiğinde dünyada senden başka hiçbir şey yok. Dünya senin içinde artık. Sen dünyasın ve senden daha önemli, daha değerli, daha çok farkında olduğun hiçbir şey kalmıyor orada. Flow'daysan eğer. Flow'dan önceki süreç zone süreci. Zone'da dünyanın varlığını fark ediyorsun. Yani sen bir yerdesin, sen varsın ve olduğun yer dünya, o da orada duruyor. Ama sen dünya kadar büyüksün, dünya senin kadar küçük. Aslında eşitsiniz. Yani sen o kadar çok varlığının farkındasın artık zone'da, zone'a geldiğinde. Benim için zone, çantasından wingsuit'imi ve paraşütümü çıkarıp yere attığım an. İşte orada zone'a giriyorum ben. Oradaki hazırlıklar zone'un içindeki benim işte orada dolaşmalarım. Sonra onu kuşandığım an hala zone'dayım. Hazırım, son fermuarı çektim. Kamerada kayda bastım, flow'dayım. O an dünyadaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Yani istesem de ilgilendirmiyor. Çünkü ben artık yokum. Billy Elliot diye bir film vardı.
Orada ne diye?
Billy Elliot. Boksör, babasının boksör olmasını istemesine rağmen balet olmak isteyen bir çocuğun hikayesiydi. Ve okulun sınavlarına, mülakatına gittiğinde çocuğa şey sordular, yani dans ederken ne hissediyorsun diye. Çocuk yok oluyorum dedi. De, flow benim için yok olma anı. Buradan şeye gidebilirim aslında. Bir Alman düşünürün Weltschmerz diye bir tanımı var şeyler. Dünya ağrısı. Ben aynı zamanda içinde bir dünya ağrısı taşıyan biri olduğunu düşünüyorum. Ama bu beni herhangi bir karamsar, mutsuz bir yere götürmüyor. Sadece bunun farkındayım. O yüzden mutlu olmayı çok seviyorum mesela.
Dünya yani, ağrısı dediğin şey nedir?
Dünya ağrısı dediğim şey, her şey yolundayken bile senin düşünmen gereken bir şeyler olduğunu sana hissettiren şey galiba. Bunu ilk defa tanımlıyorum bu arada.
Fransızların bir ifadesi var. Mal de vivre diye. O da yaşama sancısı gibi bir şey aslında.
Wow, çok iyi.
Yani
çok
var iyi. Olmanın sancısı çok aslında.
Iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi.
Onun gibi bir şey mi?
Duymamıştım. Evet bu, tam bu işte. Tam anlamıyla bu.
Aslında seni bana? Kendi haline, Fransızcasını mı? Mal de vivre diye geçiyor. Var olma sancısı gibi. O zaman aslında şöyle diyebilir miyiz? Sen atlamadığın zaman, bir şey öğrenmediğin zaman aslında tamamen kendi haline bırakıldığında bayağı kendiyle dertleri olan şey bir insansın. Yani hani bir
çok iyi. Çok iyi.
Bir çok şeyin iyi. Var, kendinle bir çok derdin iyi. Var yani aslında.
Çok iyi. Çok iyi. Tebrik ederim seni. Çok iyi. Süper.
Güzel.
Bunu sen söylediğin an hemen evet bu dedim ama bana sorsan ben bunu bu kadar kolay söyleyemezdim çünkü iyi tanımladın yani. Evet, bence öyle.
Kendimle gurur duydum.
Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel.
Çok özel bir
bence,
şey.
Bence ya. Önemli ve özel bir şey söyledin yani.
Teşekkür ederim. Peki hiç korkuna yenik düştüğünü hissettiğin bir zaman oldu mu?
Çok, defalarca.
Bu uçuş atlayıştan vazgeçmek anlamına mı geliyor?
Tabii ki. Dön geri. Çünkü biz evrimsel süreçte fight or flight or freeze diye 3 tane F'den geldik. Yani savaş, kaç ya da don. Yani donmayı mesela fareler çok yapar. Kedi gördüğünde ters döner ve ölmüş numarası yapar. Ha aynen. Ölmüş olma numarası yapması sevdi. Ben öldüm. Küflendim. Çürüyüm. Beni yersen ölürsün mesajı falan aslında.
Ama onun sadece fiziksel karşılığı yok. Zihinsel olarak da donmak diye bir şey var aslında.
O şoka girmek olarak galiba.
Evet.
Ama benim bahsettiğim freeze evrimsel süreçteki freeze zihinsel olarak donmak olan freeze değil aslında. Hareketsiz kalma. Emekli asker olduğum için bizde de kamuflaj tekniklerinden biri kımıldama. Şeydir mesela gece aydınlatma fişeği atıldığında aydınlatır ya bir yeri. Onun sesini duyduğundan ilk yapman gereken şey donmaktır. Ne yapıyor olursan ol. Kımıldama. Çünkü kımıldarsan görünürsün. Bugün önümden bir yılan kaçtı. Gri bir taş üzerinde. Gri kocaman bir yılan. Görmemin tek sebebi hareket ediyor olmasıydı. Kımıldaması görmezdim onu. Ama bunu yılan bilmiyor henüz. Şimdi fight or flight or freeze. Freeze'i geçiyorum burada. Fight or flight da yani senden daha güçlüysen savaşıyorsun ve ezip geçiyorsun. Eşit güçlü olduğunu düşünüyorsan şansını deniyorsun bazen. Savaşıp geçiyorsun. Ya da geçemiyorsun. Zayıfsan, hala savaşıyorsan tam bir ahmaksın. O yüzden senin genlerin geleceğe muhtemelen aktarılmamıştır zaten ki sen de aslında öyle bir yerden gelmiyorsundur. Diğeri de kaçmak. Ben 6 saat aralıksız bir dağa tırmanıp uçum ucuna gelip düşündüğümden çok az daha fazla rüzgar gördüğüm için atlamadan 9 saat geri girdiğim zamanları biliyorum. Yani Norveç'te örneğin. Bununla ilgili en iyi örnek, benim her zaman verdiğim bir örnek bu.
Ama bu kaçmak mıdır aslında verilmiş? bilgece bir karar da olabilir sanki.
Ben bunun bilgece bir karar olduğunu düşünüyorum zaten. Ben bunu kaçma olarak değerlendirmiyorum. Bu ne zaman kaçmak aslında? Şöyle bir yerde kaçmak. Bütün şartlar çok iyi. Her şey yolunda. Ve senin limitlerinin içinde bir atlayış var önünde ve sen yapmıyorsun. İşte orada o gün sana onu yaptıran bir formsuzluk, bir kendini yönetememe hali var. İşte o mesela benim için kaçmaktır. Dünyanın en iyi skydiverlarından biri, böyle milyon tane madalyası olan bir adam. Masa oluyor. Hani bu madalyalardan senin için en özeli hangisi diyor adam. Diyor ki hiçbiri diyor. Benim için en özel madalya yapmadığım, vazgeçtiğim atlayışlardır diyor. Çünkü onlardan vazgeçmemiş olursa belki de bunları alamayacak aslında. İşte burada çok ilginç bir denge var. Bu denge şu. Kaçıyor muyum, bilge miyim? İşte kaçmakla bilgelik arasındaki farkı oluşturan ve anlamanı sağlayan şey de senin ne için bu sporu yapıyor olduğun, göstermek için mi? Kendi içinde bir şeyleri ilerletmek ve kendi gerçeğine ulaşmak için mi? Sebep ne? Ve aynı zamanda senin bir yargıya varırken, karar mekanizmasını işlerken, o karar mekanizmasına o sürece soktuğun bilgi seviyen ne? Sen yeteri kadar konusuna hakim biri misin? Bu kültüre edinmiş biri misin? Yoksa 3-5 bir şey bilerek en temel şeyleri yapabilen ve bununla kendini çok iyi şeyler yapıyormuş gibi kendine zanneden ve çevreye lanse eden biri misin? Eğer eksiksen aldığın karar her ne kadar sen bilgece zannetsen de aslında kaçmak. Eğer ne yaptığının farkındaysan, kim olduğunu biliyorsan ve kendi limitlerini de tanıyorsan o zaman aldığın karar kusursuz bir bilgelik. Ben umuyorum ki benimkiler bilgeliktir.
Evet, çok ince bir çizgi var orada. Aslında çoğu insanda o yanılgıya düşüyor. Doğru, yani sadece bu senin atlamalarının dışında hani insan davranışlarından, kariyer seçimlerinden de kariyer seçimleri açısından da baktığımda işte ne bileyim bir karar verirsem işte maddi anlamda böyle etkileneceğim diye aslında çok bilgece bir karar verdiğini düşünerek aslında korkusuna yenik düşüyor çoğu insan.
Tabii ki şey gibi yani bir de tembellik faktörünü de hesaba katmak lazım. Mesela ben şeyi çok görüyorum. Ya ben de böyle şeyleri yapmayı çok istiyorum ama işte evli olmak bunları engelliyor. Ya da ben de bunları yapmayı çok istiyorum ama ben artık çocuklar falan gibi şeyler. Ben kendi hayatına sahip olamadıkları için çocuklarını ve ailelerini mazeret olarak sunan, öyle düşünen, buna inanan, aslında bunun sadece kendi yarattıkları bir kaçış mekanizması olduğunu hiç farkında olmayan çok insanla tanıştım. Ya bunu da tabii ki onlarla konuşmuyorum. Çünkü neden? Beni ilgilendirmiyor. Bana ne?
Bir şey söyleyeceğim. İlk sana mail attığımda yazışmamızda mailin başlığına atlamalı mı atlamamalı mı yazdım soru işareti olmadan. Senin de cevabın normal mailime cevap verip en sonunda da soru konusunda da atlamalı mı atlamamalı mı sorusuna eğer soruysa cevabım şudur. Hala soruyorsa atlamamalı derim dedin.
Aynen. İyi demişim.
Bunu biraz açabilir misin?
Şöyle, aslında bunu nasıl açabilirim? Sorunun olduğu yerde bence şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde eksik bir şeyler vardır. O eksiklerin olduğu şey benim sporum için seni ölüme götürebilir. O yüzden mutlak bir güven duyacak kadar eğer sorulardan arınmamışsa düşünce. O yüzden o öyle bir durumda bence atlamamalı. Soru varsa atlayış olmaz.
Niyet etmiş olması gerekiyor yani baştan.
Niyet etmiş olmakla birlikte karşısına çıkabilecek bütün riskleri göz önüne almış, hepsini tek tek incelemiş, her birini nasıl yöneteceğini bilinç altında 10 saniye içinde çözmüş ve çözmüş olmanın getirdiği o yükselişi yaşamış olması. Çünkü o yükseliş sana soru sordurmayan bir yükseliştir. Bu sabah mesela. Ben bu sabah bir exit noktasına gittim. Bu exit noktasına 10 gün önce de gitmiştim. 10 gün önce gittim. Paraşütüm yanımda yoktu ama olsaydı da atlamazdım. Çünkü kafamda çok soru vardı. Soruların birçoğunun cevabını vermiştim. Cevap veremediğim birkaç soru vardı. Ve o yükselişi hissetmemiştim ben. Bu sabah gittik. Rüzgar biraz da saçmaydı. Sordular ne yapacaksın? Ya, tabii ki atlayacağım dedim. Ama rüzgar atlayacağım dedim. Ben hazırım. Ya o rüzgarı görüyorum zaten. Yani. Ona da hazırım ben şu an. Ama o rüzgar şöyle olsa hazır değilim tabii ki. Ama şu an hazırım. Rahatladım. Uçurumu terk ettiğim andan itibaren yüzümde gülümseme vardı. Çünkü neler yaşayacağımı çok iyi biliyordum. Çünkü bütün sorular cevaplanmıştı. O mu oldu? Olsun çözelim. Bu çözelim. O çözelim. O onu da çözelim. Hepiniz gelin. Hepiniz çözelim yani aslında. İşte orada soru yok. Soru varsa atlama, dön gel.
Güzel. Bir takım beylik sorularım da var şimdi.
Beylik.
Evet.
Gönder.
Bu işin ana gerekliliklerinden bir tanesi cesaret. Korkunla değil. Yüzleşmek. Korkunla hemhal olmak.
Değil. Ha, evet. Kararlılık. Cesaret, mesela benim ilk TED konuşmamdaki ana başlık cesaretti. Beni aradılar ve işte böyle bir TED konuşması var. Seni davet etmek istiyorsun konuşmayacak dediler. Konu dedim, cesaret dediler. Ben cesur değilim dedim yani. Nasıl yani? Değilim yani. Nasıl yani? Ben cesarete inanmıyorum dedim. Cesaret insanın korkusunu yönetebilme becerisinin romantize edilmiş halidir aslında. Yani mutlaka bir şeyleri romantize etmek zorundayız zaten yani. O yüzden ben cesarete inanan değil. Cesareti aslında romantik ve gereksiz ve anlamsız bulan. Onun yerine korkusunu yönetmek üzere, korkusu üzerine yeteri kadar çalışmış olmayı ve onunla hemhal olmayı, kendine düstur edinmiş olmayı tanımlıyorum aslında. Söylemek istediğim, yani benim korku ve cesaretle bir tanımladığım şey bu. Haliyle cesaret diye bir şey yok. Korkuyla yüzleşmek diye bir şey de yok. Çünkü korkuyla yüzleşemezsin. Yani yüzünü gördüğünden kaçarsın. Çünkü korku... Ya zaten yüzleşemezsin çünkü korkunun bir kokusu vardır. Ben o kadar çok korkmuş biriyim ki hayatta, ben korkunun kokusunu alıyorum yani. Ya benim için korktuğum an bir koku yayılır ya. Ben o kokuyu duyarım. Haliyle cesaret, korkuyla yüzleşmek de çok yine romantik bir söylem. İnsanların geçmişte birbirlerini motive etmek için muhtemelen söyledikleri şeylerden biri galiba. Ama öyle kalmış orada. Korkuyla yüzleşmek de değil, korkuyla temas etmek. Onunla hemhal olmak, onunla bir olmak. Onu anlamaya çalışmak, onu dinlemek. Yani bu şey gibi, 35 katlı bir binanın tepesine çıktığın zaman tabii ki korkarsın. Ortasında durursan belki korkmayabilirsin. Ama ucu gördüğünde çok korkacaksın. Korkuyla hemhal olmak demek şu demek. Binanın tepesine çıkmak, bugün uca 5 metre yaklaşmak ve geri dönmek. Ertesi gün 4,5 metre yaklaşmak, geri dönmek. 40. gün uçun ucuna gitmek, pardon binanın ucuna gitmek ve orada durmak demek. Çünkü kendini devamlı bir binanın tepesinde, bilmem kaç yüz metre yüksekte olma korkusuna maruz bıraktıkça o korkuyla hemhal olup artık o korkuyu tanıyorsun. Korkuyu tanımak demek, korkuyu yönetmek demektir. Korkuyu tanımamak demek, korkunun seni yönetmesi demektir.
Bunu yapmak için kullandığın yöntemler, ritüellerin bir şeyler var mı böyle paylaşabileceğin? Ritüelim... Meditasyondur.
Yok, ben meditasyon benim için bir uçurumcuna gelip atlayışa odaklanıp atlamaktır. Ben zaten orada meditasyon benim için en önemli meditasyondur ve aynı zamanda gerçek meditasyonun da ben o olduğunu inanıyorum. Çünkü saygı duyuyorum meditasyon yapan insanlara ama benim zihnimde ve düşüncemde, bugüne kadar oluşturduğum kültürde onun bir yeri yok. Çünkü şimdi ikimiz karşılıklı oturalım bir yerde, meditasyon yapalım. Lotus pozisyonunda parmaklarımızı birleştirelim falan filan. 20 dakika sonra kalkalım, çok güzel meditasyon yapmış oluruz ve güne devam ederiz. Ama onun bir sağlaması yok. Mesela uçurum ucuna gelip yapman gereken her şeye odaklanıp atladığında, planladığın, düşündüğün, odaklandığın, medite ettiğin her şeyi gerçekleştiriyorsan meditasyon olmuştur artık.
Evet, eğer aslında derin bir odaklanma halinden bahsediyorsak eğer, illa böyle durup ellerini dizlerin üstüne koyup şey yapmayı gerektirmiyor sanki meditasyon.
Evet, bunun bir sağlaması yok.
Meditasyon yaptığın yani aynı zamanda dediğin gibi.
Okey, işte sorun şu, benim sorum şu. Orada bir sağlaması yok yani. Meditasyon yapıyorsun da yapıyor musun yani?
Ne oldu?
İp üstünde yürüyorsun mesela. Slackline. Slackline ipin üstünde yürüyorsun. Mesela ip de odaklanma ve odaklanmanın şeyi bence bir eş anlamı da meditasyon aslında. İpin üstünde dururken ya da yürürken ip sana orada olup olmadığını söylüyor. Düşersen orada burada değilsin, burada değilsin, burada değilsin, gel bakayım falan diyor yani. Çünkü düşüyorsun. Ama meditasyonu eğer bilinen o konvansiyonel yöntemlerle.
Aslında sanırım sormak istediğim şey şu. Yani bir takım böyle görsel olarak hazırlık yapma, zihninde canlandırma gibi şeyler yapıyor musun mesela? Visualization dedikleri.
Çok önemli atlayışlarda özellikle. O atlayışı atlamadan önce ama atlayıştan hemen önce. 2 dakika içinde falan hissedene kadar. Gerçekten yaşadığımı, gerçekten aynısını yapacağımı inanana kadar. Mesela düşünürüm. Derim ki yok, bu benim stilim değil. Düşünürüm. Ama bunu yapamam. Düşünürüm, bu doğru değil. Evet bu. Bak burası güzel. Burada bir akış var. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Geç. 3, 2, say yes. Atla. Ve aynısını yap. İşte oradaki ritüelim aslında bu. Yani düşündüğünü Yap, yaptığını düşün. Daha doğrusu düşündüğünü yap, yapacağını düşün.
Bu süreçlerde yani bu bütün bu atlayışlarda ondan sonra işte paraşüt atlayışlarından sonra çok kötü söyledim. Normal paraşüt atlayış yapıyordun değil mi?
Doğru söyledin.
Adını doğru mu söylüyorum? Ha.
Ha, doğru söyledin.
Bütün bu paraşüt atlayışlarından sonra işte base jumper oluşun, ondan sonra wingsuit base jumper oluşun. Yani bütün bunlar olurken öğrendiğin en önemli şey ne oldu kendinle ilgili?
Asla, asla, asla ama asla vazgeçme. Asla. Nerede, kim olmak istiyorsan hepsi vazgeçmek üzere olduğun o yolun sonunda kucağını açmış seni bekliyor.
Ama bunun üstüne daha soru sorulmaz ki. Harika. Aslında çoğu şeyi konuştuk, konuşmak istediğim şeyleri. Benim her konuğuma sorduğum bir soru var. Okullarımızda malum hani her şey çok olması gerektiği gibi öğretilmediği için hayatta çoğu şeyi kendi kendimiz öğrenmek zorunda
Bu arada ben
kalıyoruz.
okulları reddeden biriyim.
Ne
Bütün
güzel.
okulları.
Eğer şu anki
Keseriz
sistemi, hayır, hayır kesmem.
mi bunu?
Kesmem çünkü yani ben okullardan da bir şey öğrenmiş bir insan olmadığım için maalesef.
Süper.
Zaten o yüzden otodidak diye bir program yapıyorum. Hani
Süper.
hayatı öğretmeye çalışmıyorum tabii ki kimseye ama
Oto.
işte insanlar ne öğrenmişler falan onu soruyorum. Ama işte podcast bu ya, elinde bir sihirli değnek olsa ve şu anki eğitim sistemine zınk diye bir şeyi ekleyebilecek olsan, bundan sonra okulda öğretilmesini istiyorum ve benim istediğim şekilde ve söylediğim şekilde diyebiliyor olsan ne olurdu
Bu soruyu keşke daha önce gönderseydin
bu?
bana ya. Güzel
Çalışılmışsın.
soruymuş. Çok iyi. Güzel soru bu.
Podcastlerimi
Çok iyi. Yani ne yapardım sorusu güzel bir soru ama ne
bilirdin.
yapmazdımı biliyorum öncelikle. Asla insanlara ve çocuklara bilgi vermeye çalışmazdım. Asla. Özünde şu, bilgi vermeye çalışarak çocukları biz bilgi düşmanı yapıyoruz eğitim sistemimizde. Onların bilgiyi seven insanlar olmasını sağlamaya çalışırdım. Bunun için de galiba yöntemim şu olurdu. Benim aslında bir söylemim var şeyler. En iyi okul, macera, en iyi öğretmen, oyun, en şık kıyafet, bilgidir. Ben oyunla öğrenmelerini sağlayacak bir sistem kurmaya çalışırdım. Çünkü sanat tarihi bile oyunla başlıyor. Mağaradaki adam gitmiş, avlanmış, etmiş, kendine bir sevgili yapmış, onunla sevişmiş, geleceğe genlerini aktaracağını hissetmiş, karnı doymuş, mutlu, elini duvara koymuş, onun elini resmi çizmiş. Ve bunu yapmasının tek sebebi var. İnsan temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra oyun oynamaya başlar. Ve oyunla öğrenir her şeyi. Ben oyunun en iyi öğretmen olduğunu inanan biriyim. O yüzden oyun derdim okullarda. Oyun.
Süper. Çok güzel cevap oldu.
Teşekkür ederim.
Eklemek istediğim bir şey var mı? Sormuş olmamı istiyor olabileceğim bir şey var mı acaba?
Çok güzel sorular sordum. Eklemek istediğim açıkçası hiçbir şey yok. Yani sadece belki insanlara şeyi söylemek isterim. Gerçekten bir alanda kendini yetiştirmiş birine bir şey anlatmaya çalışmaktan çok onu anlamaya çalışırlarsa daha çok şey kazanırlar. Ben bunun çok sıkıntısını çok yaşıyorum. Bugün bile kaç defa yaşadım. Belki de bugün üzerine bunu çok söylüyorum, bilmiyorum. Anlamak üzere sorulmuş her sorunun kanatları vardır ve onlar cennete girmeyi hak eder. Asıl olan ve insanın kim olduğunu belirleyen şey hangi soruyu hangi maksatla sorduğudur. O yüzden anlamak üzere güzel sorular
Cengiz'in canını da sıkmayın. Gereksiz sorular
sorun. Yani,
sorun. Benim gibi
yani.
düşünün, taşının. Ya çok
Ya.
çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için,
Ben teşekkür ederim.
koşulları zorlayıp podcast'e katıldığın
Ha.
için.
Teşekkür ederim.
Yani seninle konuşmak bu 19 Mayıs'ta paylaştığım videoya kadar açıkçası ben senin varlığından haberdar değildim. Fakat çok etkilendiğim bir videoydu. İşte hem 19 Mayıs konsepti, işte Atatürk ve ama aynı zamanda ne zaman böyle bir atlayış videosu izlesem bilmiyorum gizli bir bağım mı var bu atlamalarla, atlayışlarla. Yani böyle içim çekiliyor bir şey oluyor ama gene izliyorum. Müthiş bir zevk alıyorum
O
izlemekten
da
ve
Fransızcasını bilmediğim bir söylemden geliyor aslında. Fransızcası bilmiyorum. Bilmeyi çok isterdim. Türkçesi şu. Boşluğun çağrısı.
ha, o beni çağırıyor işte.
Aynen. Aynen.
Ve dolayısıyla hep hayatta böyle sorduğum çok saçma sorular vardır. Hani ne kadar şey yapsam da mesela hala fax teknolojisini anlamam. Telefon nasıl oluyor da bir insanın sesini yansıtabiliyor falan diye.
Evet.
Bir de böyle bu wingsuit'la atlayan insanlarla ilgili yani nasıl oluyor da oluyor da ilk atlayışı yapıyorlar. Hani adamlar evet. İşte sonuçta o da birazcık benim salaklığım yani. Tabii ki bu insan atlayıştan geliyor.
Çok çok normal bir soru bu.
Ama hep o adrenali düşünmek belki hoşuma gidiyor, bilmiyorum. O yüzden yani, seninle sohbet etmek çok hoşuma gitti bugün.
Evet, teşekkür ederim. Yani ben bir de şey yani böyle genelde beni böyle bir adrenalin junkie falan sanıyorlar. Değilim. Çok normal ve sıradan biriyim aslında düşüncede. Benim için heyecan yapıyor olmak öyle bir çılgınlık yapıyor olmak demek değil. Sadece yaşadığım
hayır, aksine ya çılgınlıkla yapılacak bir şey değil ki bu.
Değil. Aynen. Ya çılgınlıkla yapmaya kalkarsan zaten çok, sonu çok hüsran olur. O yüzden ben mesela hiç kimseye beyecan öğretmiyorum. Çünkü kimsenin başına gelecek yerden sorulmamak istemiyorum. Aynı zamanda sporumu korumak istiyorum yani.
Güzel. Peki çok teşekkür ederim tekrar.
Ben teşekkür ederim Özlem. Çok sağ ol.
Peki bir şey söyleyeceğim yani. Hı-hı. Yok ya sormayayım, tamam.
Hadi hadi sor.
Görüşmek üzere. Yok, kapatıyorum.
Okey.
Rezil olmayayım şimdi dinleyicilerim. Ya. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Bye bye.
Otodidak podcast'i dinlediniz ve Base Jumper Cengiz Koçak konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takibe almayı, puanlayıp yorum yapmayı ve sevdiğiniz bölümleri sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.